Ayrım 7.
Hükümet temsilcilerinin dehalarının ne olduğunu söylemeye gerek yoktur. Çünkü çözülmesi gereken meseleleri ve en basit çözüm yollarını nasıl girift hale getirdikleri göz önüne alınırsa daha iyi anlaşılır. Bu durum aynı zamanda bize en küçük meselelerde bile çaresiz kalan hükümetin acizliğini de göstermektedir. İşte böyle bir hükümetle önemli ekonomik meseleler öyle bir komisyon tarafından araştırılıp sonuca bağlanacaktır ki bunların içinde gerçekten ekonomiyi anlayanların sayısı onda biri bulmadığı halde bu konuda son kararı hiçbir bilgisi olmayan ilgisiz kimseler verecektir. Bu durum pekala diğer konularda da bundan farklı değildir. Araştırılıp çözümlenecek konular kamu hayatının bütün alanlarını kapsadığı halde meclisin tavrı değişmediğinden daima beceriksiz ve cahillerden oluşmuş bir çoğunluk her zaman belirleyici olacaktır. Oysa bu kadar değişik meselelerin söz konusu olması, onları inceleyip çözümleyecek milletvekillerinin sürekli olarak hazırlıklı olmasını gerektirir. Çünkü aynı adamların mesela ticari ilişkilerle genel politikaya ait meseleleri aynı anda araştırıp çözüm üretmeleri mümkün değildir. Böyle bir şeyin olabilmesi ancak birkaç yüzyılda ortaya çıkabilecek dehalara özgü bir olaydır. Oysa bunlar çoğu zaman yedek bile olamayıp en iyi cinsten kibirli, büyüklük taslayan sınırlı merak sahibi fikir cambazı kimselerdir. İşte sözde bu milletvekili efendilerin en büyük düşünürler tarafından biri uzun uzun düşünüp çözüm yolu bulabildikleri meseleler hakkında bile ucuz yoldan fikir üretip gevezelik yapmaları buradan ileri gelmektedir. Onların bu derece kolaylıkla fikir üretmeleri sanki bir masada bir milletin kaderi değil de bir tarafıya idiot partisi üzerinde konuşulmaya benzemektedir. Böyle bir parlamentonun bütün milletvekillerinin sorumluluklarını bu denli hafife alıp kolaylıkla kabul etmesi akıl alacağı şey değildir. Hayır hayır, kesinlikle hayır. Tam tersine bu konu bazı milletvekillerinin anlamadığı ve bu konular hakkında bir tavır takınmaya mecbur bırakmak suretiyle yavaş yavaş onların karakterlerinin zayıflamasına sebep olur. Çünkü hiçbirisi kalkıp da beyler sanıyorum ki hiçbirimiz bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz demek cesaretine sahip değildir. Gerçi bu cesaret olsa bile hiçbir şey değişmeyecektir. Çünkü bu doğru tavır hiç kimse tarafından anlaşılmayacağı gibi bu doğrucu Tayvan'ın mesleği rezil etmesine engel olmak çaresini bulmakta gecikmeyeceklerdir. İnsanları tanıyanlar bilirler ki bu kadar itibarlı ve ünlü bir sosyetede herkes mevcudun en hayvanı olmaya eğilimli olmak gibi bu çevrelerde mertlik hayvanlıkla eşdeğerdedir. Bu şekilde hemen hemen namuslu olarak işe başlayan bir milletvekili zaman içinde zorunlu olarak yalan ve aldatma yoluna sapacaktır. Bu çarka bir kişinin kendini kaptırmamış olması genelde hiçbir şeyi değiştirmediği kanaati diğer milletvekillerinde olabilecek olan namus ve dürüstlük anlayışını da yok edecektir. Sonunda her biri var olanların içinde en önemsize olmadığına, tam tersine kendinden daha yeteneksizler olduğuna, kendisinin bu işlerde bulunmasıyla felaketleri önlediğine inanacaktır. Şüphesiz siz bu sözlerime itiraz edenler olacak ve diyecektirler ki tek başına bir milletvekili bütün meseleleri bilen ve bunlara uygulamaya yetkisi olmasa bile o milletvekili kendi siyasi fikrine önderlik eden partisiyle birlikte oy verecektir. Veya partisinin komisyonları vardır ve bu komisyonlarda yer alan uzmanlar diğerlerini her konuda aydınlatabilirler. Böylesi bir fikir ilk başta uygun görülürse de burada bir başka mesele ortaya çıkmaktadır ki o da madem en önemli meseleler hakkında bilgi ve beceriye birkaç kişi sahip o halde neden 500 kişi bu adamların fikirlerini yağmalasınlar. Evet, işte meselenin esas noktası burasıdır. Bizim şimdiki demokratik parlamenterizmimiz akıllı ve becerikli kimselerden oluşan bir meclis meydana getirmeyi kesinlikle düşünmediği gibi özellikle de fikir yönünden zayıf olanları tercih eder. Çünkü bu sürüyü belli bir hedefe doğru yönlendirmeleri o kadar kolay olacaktır. Kelimenin kötü manasıyla bir parti politikası ancak bu şekilde yapılabilir. Fakat ipleri elinde tutan kimsenin sorumluluğunu yerine getirme mecburiyeti hissetmeden kendisini güvende hissetmesinin tek yolu budur. Bu şekilde ülke için her kötü karar, herkesçe bilinen bir namussuz kişinin hesabına yazılmadığı gibi bütün kötülükler bir partinin sırtına yüklenerek işin içinden çıkılır. Pek tabii olarak uygulamada her türlü sorumluluk ortadan kalkmış olacaktır. Çünkü sorumluluk belli bir şahsa yüklenirse de gevezelerden oluşan bir parlamentocular grubuna atfedilemez. Bundan dolayı parlamenterizmin ancak her şeyden önce açıkça hareket etmekten korkan sinsi ruhların hoşuna gider. Sorumluluk duygusuna sahip dürüst ve temiz her adam bundan daima nefret edecektir. Bu nedenle demokrasinin bu şekilde daima gizli projeler hazırladığı yönüyle şimdi ve sürekli olarak ışıktan korkmak için sebepleri olan o ırkın en sevgili aracı durumundadır. Bu denli pis ve kendisi kadar hilekar bir kurum ancak Yahudi olan biri değer kazanabilir. Bu anlayış ve görünüşün karşısında gerçek Alman demokrasisi fikri yer almaktadır. Onun hür bir şekilde seçilmiş lideri, bütün hareketlerinin ve jestlerinin tam olarak bütün sorumluluklarını üzerine almak zorundadır. Böyle bir demokrasi çeşitli meselelerin bir çoğunluk kararıyla halledilmesini kabul etmez. Kararı tek bir kişi verir. Bu durum onun önem vermiş olduğu kararlardan hayatıyla sorumlu olması demektir. Böyle bir durumda itiraz olarak bu kadar tehlikeli bir görevi yerine getirecek adamın zor bulunacağı söylenirse de onlara verilecek cevap şu olacaktır. Allah'a şükürler olsun, bir Alman demokrasisinin doğru manası işte budur. Bu demokrasi rastgele iğrenç bir makam düşkünü, bir ahlak kaçkınının bir takım dolambaçlı yollarla vatandaşlarını idare mevkisine çıkmasını kabul etmez. Yerine getirmesi gereken sorumluluk duygusu ehliyetsizleri ve zayıfları bertaraf eder. Bundan böyle bir kişi iktidar makamına yanaşmaya teşebbüs edecek olursa onun maskesini yüzünden almak ve hiç hatır gözetmeden yüzüne karşı aykırarak "Geri çekil, alçak serseri, çek ayağını oradan. Basamakları kirletiyorsun. Çünkü tarihin pentonuna sadece kahramanlar girer, entrikacı namussuzlar değil" demek mümkündür. Bu fikre Viyana parlamentosuna 2 yıl devam ettikten sonra vardım. Ondan sonra da bir daha oraya ayak basmadım. Parlamento rejimi yaşlı Habsburg devletinin zayıflamasının esaslı sebeplerinden biri olarak son yıllarda göze görülür bir hal aldı. Parlamenterizmci rejimin tabiatı gereği Alman unsurunun üstünlüğüne gölge düşürüyordu. Rişrat da bu durum daima Almanların zararına ve bu sebeple sonunda imparatorluk zararını işliyordu. Çünkü en aptal olanlar bile 1900 tarihlerine doğru görebiliyordu ki monarşinin sağlam gücü artık vilayetlerin ayrılık eğilimlerini hükümsüz bırakmaya yeterli gelmiyordu. Devletin sürekliliğini korumak için kullandığı araçlar adileşiyor ve onu kamuoyunun küçümsemesine sebep oluyordu. Sadece Macaristan'da değil, muhtelif Slav eyaletlerinde de ortak monarşi o kadar az benimseniyordu ki onun zaafından dolayı hiçbir utanç duyulmuyordu. Hatta bu çöküş belirtilerinden dolayı sevinilerek monarşinin ayakta kalmasından çok ölümünden bir takım şeyler ümit ediliyordu. Parlamentoda en küçük bir şantaja boyun eğerek utanç verici tavizlerle tam yıkılışın önüne geçiliyor, bunda zararını tabii olarak Almanlar çekiyorlardı. Ülkede çeşitli milliyetler arasında imkan sınırları içinde bir dizi manevralara girişilerek bu çöküş geciktirilmeye çalışılıyordu. Fakat çoğunluk itibariyle gelişmeler Almanlar aleyhindeydi. Özellikle veliahtlık konumu Arşidük Ferdinand'a mutlak bir nüfus ve etkili uygulama imkanı verdikten sonra yukarıdan aşağıya kadar her yerde takip edilen Çek taraftarlığı politikası enine boyuna düşünülmeye ve yeni programlar yapılmasına ilişkin bir durum aldı. Çifte monarşinin gelecekteki hükümdarı Almanlıktan çıkartma hareketini her türlü araç ile teşvik etmeye çalıştı. Bu yolda olmak üzere ya doğrudan doğruya buna katıldı veya savunmayı tercih etti. Devlet memurlarının seçimi gibi dolaylı bir çare ile sırf Alman olan yerler yavaş yavaş fakat gerçek biçimde o tehlikeli bölgeye doğru atıldılar. Bu hareket hatta aşağı Avusturya'da bile gittikçe seri bir biçimde ilerlemekteydi. Viyana birçok Çek tarafından kendilerinin en büyük şehri gibi değerlendirmeye başlanmıştı. Ailesi Çekçe konuşan Arşidük'ün karısı eski Çek kontesi Prens ile morgamatik bir evlilik yapmıştı. Cermen düşmanlığı geleneği içinde yaşayan bu çevrede yetişmişti. Habsburgların bu yeni temsilcisinin hakim fikri Orta Avrupa'da sırf Katolik prensipleri üzerine kurulu bir Ortodoks Prusya'ya karşı dayanak görevi üstlenecek bir Slav devletinin yavaş yavaş yaratılmasına yönelikti. Din Habsburglarda çoğu kere görüldüğü gibi yeniden sırf siyasi bir araç gibi fikirlerinde istismar edilmekteydi. Sonuçları pek çok yönden fevkalade hazin oldu. Ne Habsburg hanedanı ne Katolik kilisesi bekledikleri başarıyı elde edemediler. Habsburglar taraftarlarını kaybettiler. Roma büyük bir devletten oldu. Çünkü imparatorluk dini düşünceleri siyasi emelleri alet etmekle öyle bir ruh uyandırdı ki böyle bir şeyin varlığına hiç ihtimal vermemiş olduğu kesin görünüyordu. Yaşlı monarşinin içinde her çareye başvurarak Cermenliğin kökünü kazımak girişimi Avusturya'da Pan-Cermenizm hareketinin gelişmesine zemin hazırladı. 1880-1890 tarihlerine doğru Yahudi kaynaklı Manchester liberalizmi de Avusturya'da tepe noktasına ulaşmış, hatta belki de bunu aşmış bulunuyordu. Fakat bu eğilime karşı ters tepki her zaman olduğu gibi yaşlı Avusturya'da meydana geldi ve bu tepki sosyal olmaktan ziyade milli bir noktadan hareket etti. Tabii olarak bu durum Almanları kendilerini savunmaya zorladı. Bunun yanında ekonomik duruma ilişkin meseleler ancak ikinci dereceden olmak üzere ağır ağır gelişerek etki göstermeye başladılar. İşte bu şekilde o genel siyasi kargaşalık içinden iki partinin çıkışı gerçekleşti. Bunlardan biri milli, diğeri ise sosyal meseleleri kendine şiar edinmiş partilerdi. Her ikisi de gelecek için oldukça tecrübe ve ilgiye değerdiler. 1866 savaşın ezici sonucundan sonra Habsburg hanedanı savaş meydanında intikam alma derdine düşmüştü. Sadece Meksika kralı Maximilian'ın korkunç sonu ki kendisinin bu talihsiz macerası her şeyden önce 3. Napolyon'a atfedilerek Fransızlar tarafından terk edilmesi genel bir infial yaratmıştı. Fransa ile yakınlaşmaya engel oldu. Bundan böyle Habsburglar pusuda beklemekteydiler. 1870-71 savaşı emsali görünmemiş bir zafer şeklinde tecelli etmeseydi Viyana sarayı muhtemelen her şeye rağmen Sadova'nın kanlı bir intikamını almaya teşebbüs edecekti. Fakat savaş meydanlarının o harikalı ve zor inanılır fakat doğru kahramanlık haberleri yayılınca hükümdarların en akıllısı zamanının uygun olmadığını anlayarak kötü talihine karşı mümkün olduğu kadar güler yüz gösterdi. Ne var ki bu 2 yılın kahramanlık mücadelesi çok daha kuvvetli bir mucize ortaya koymuştu ki o da Habsburglarda yönlerinin değişikliğinin hiçbir zaman içten gelme bir hamleye dönüşememesiydi. Buna ancak durum ve şartların kuvveti emrediyordu. Fakat eski doğu sınırındaki Alman halkı Riş'in zafer sarhoşluğunun sürüklendiğini hissederek soyunun hayallerinin muhteşem bir gerçeğe dönüş gelişmesine derin bir heyecan ile seyrediyordu. Çünkü unutulmamalı ki gerçekten bir Almanlık eğilimi besleyen Avusturyalı o andan itibaren takdir ediliyordu ki Königgrätz bile eski federasyonun çürümüş yıkıntısı üzerinde imparatorluğu yeniden kurmayı düşünüyordu. Özellikle kendi tecrübesiyle esaslı olarak öğrenmişti ki Habsburg Hanedanı tarihi vazifesini yerine getirip bitirmişti. Yeni imparatorluk ancak kahramanca ilkelerle donanmış Rich tacını kendine layık bir başa giydirecek bir kişiyi imparator ilan edebilirdi. Fakat büyük savaştan sonra Habsburg Hanedanı çifte monarşinin tehlikeli Alman unsurlarını amansızca imha yolunu tuttu. Çünkü Slavlaştırma politikasının sonucu böyle olmasını gerektiriyordu. Yıkılmaya mahkum bulunan bu kavmin direnişi öyle bir tarzda tepki gösterdi ki son zamanların Alman tarihi daha önce böyle bir olaya şahit olmamıştı. Bu sebeple ilk olarak milli vatansever eğilimlere sahip insanlar birer asil kesildiler. Tabii ki bunlar millet ve devlete karşı asi değil. Tam tersine kanaatlerince kendi milliyetlerini yitirmek sonucuna karşı onları sürükleyen hükümet tarzına karşı isyan ediyorlardı. Modern zamanların Alman tarihinde ilk defa olarak mahalli ve hanedana yönelik vatanseverlik vatana ve halka karşı milli aşktan ayrıldı. 1890-1900 tarihlerinde Alman-Avusturya'da Pan-Germanist hareketinin gücünü meydana getiren olgu, devletin otoritesinin ancak milli çıkarlara kendini uydurursa veya o çıkarlara zarar vermezse halkın himayesine sığınabileceğini açık biçimde göstermiş olmasıdır. Avusturya örneğinde görüldüğü üzere baskıcı bir rejim için sözde yasal hareket maskesine bürünmenin pek kolay olduğunu açık bir biçimde ispat eder. Yasal kuvvet o zaman Alman dışı çoğunlukla parlamentonun Cermen düşmanı temeline ve yine Almanlara düşman olan hanedana dayanmaktaydı. Devletin bütün güç ve kudreti bu iki sebepte tanımlanmış oluyordu. Bu sebeplere dayanarak Avusturya'nın Alman milletinin geleceğini değiştirmeye kalkması anlamsız olurdu fakat bizim yasal yol diye tutturanlara göre bunun anlamı her çeşit direnmekten vazgeçmek anlamını taşıyordu. Çünkü böyle bir karşı koyma yasal yollarla idare edilecek durumda değildi. Bu ise çok kısa bir zamanda monarşinin elinde Alman kavminin mahvolmasına sebep hazırlayacaktı. Gerçekten de Avusturya Almanları ancak devletin yıkılması sayesinde bu sonuçtan korunabilmişlerdir. Dünyaya at gözüyle bakan teorisyenler hiç şüphesiz ki milletleri için değil, teorileri için canlarını severek verebilirler. Buna dayanarak insanlar kendilerine kanun yaptıktan sonra bu kanunlar için yaşadıkları sanrısına kapılırlar. Avusturya'da eski Pan-Germanist hareketin vasıfları bütün bu anlamsızlığı kökünden söküp atması ve bütün ekole bağlı teorisyenleri ve devleti bir put sananları hayret içinde bırakmasıdır. Habsburglar bütün araçlara başvurarak Almanların etrafını çevirmeye çalıştıkları zaman bu parti hiçbir şey gözetme gereği duymadan o kutsal hanedana hücum etmeye uygun gördü. Bu bozuk ahlaklı devletin içine ilk sondayı vurarak yüz binlerce insanın gözünün açılmasını sağladı. Vatan uğrunda sevgi kavramını bu talihsiz hanedanın elinden kurtarmak onun üstün vasıflarından biri olmuştur. İlk başta yandaşlarının sayısı oldukça şaşırtıcı oldu. Gerçek bir avantaj oluşturma tehlikesini beraberinde taşıyordu. Ne var ki bu başarı devam edemedi. Ben Viyana'ya vardığım zaman Hristiyan Sosyal Parti çoktan beri bu harekete dönüşmüş ve iktidar bile olmuştu. O artık kesinlikle önemsiz bir seviyeye düşmüş bulunuyordu. Pan-Germanist hareketinin bütün bu gelişme ve çöküş devresi ve Hristiyan Sosyal Partisi'nin inanılmaz yükselişi benim için fevkalade önemli, klasik bir inceleme konusu oldu. Viyana'ya varışımda sempatimin derecesi tam anlamıyla Pan-Germanist eğilim taşımaktaydı. Parlamentonun ortasında yaşasın Hakonzolizm diye slogan atmak cesareti gösterildiğinden dolayı derin bir heyecana kapılarak sevinmiştim. Kendilerini Alman İmparatorluğu'nun geçici olarak ayrılmış bir parçası gibi kabul ettiklerini ve her sebeple bunu dile getirdiklerini görmek içimde sevinçli bir kararlılık duygusu yaratıyordu. Cermenliğin söz konusu olduğu bütün meselelerde doğru ve fedakarlık kabul etmez bir yol izlemek bana milletimizin kurtuluşu için tek çıkar çare olarak görülüyordu. Fakat bu hareketin o kadar parlak bir başlangıçtan sonra niçin gücünü kaybettiğini anlamakta zorluk çekiyordum. Hristiyan Sosyal Partisi'nin aynı zaman içinde olağanüstü bir güce nasıl olup da erişebildiğini anlamaktan acizdim. Bu parti o sırada şeref ve başarının zirvesinde bulunuyor. İki hareketi birbiriyle kıyasladığım zaman kader hazin durumumun da yardımıyla bu meselenin çözümü konusunda en iyi çareyi bana öğretmiş oldu. Bu konudaki analizme bu iki partinin liderleri ve kurucuları olan iki adamdan başlıyorum. George von Schoner ile Dr. Karl Luger birer şahsiyet olmaları sebebiyle bunların ikisi de parlamento grubunun kadro ve seviyesinin çok üstüne yükselirler. Bütün hayatları genel siyasi ahlaksızlık batağının ortasında temiz kalmıştır. Benim şahsi sempatim başlangıçta Pan-Germanist Schoner'er yönündeydi. Fakat yukarıda ifade ettiğim gibi bunlar yavaş yavaş Hristiyan sosyal şefe doğru yöneldiler. Bunların kabiliyetlerini karşılaştırınca ortaya çıkan Schoner'er ilke meselesinde daha iyi ve daha derin bir yetenek sahibi görünüyordu. Avusturya devletinin yıkılacağını herkesten önce açık biçimde tahmin etti. Eğer işte Habsburgların monarşisi hakkındaki ikazlarına kulak verilmiş olsaydı Almanya'nın bütün dünyaya karşı savaş ilan etmesi gibi bir felaket hiçbir zaman meydana gelmezdi. Dr. Luger nadir bulunan bir insan sarrafıydı. Özellikle insanları olduklarından daha iyi görmekten çekinmiyordu. Onun için hayatın gerçek yanlarını çok çok iyi hesap edebiliyordu. Oysa Schoenherer'in bu yönde hemen hemen hiç kabiliyeti yoktu. Pançermenist'in bütün düşündükleri teorik olarak doğruydu ama onda fikirlerini halka aktarma ve telkin yeteneği yoktu. Fikirlerine kabiliyeti daima sınırlı kalan halk kitlelerinin anlayabileceği bir şekil veremediği gibi peygamberce ileri ve berrak görüşlerini hiçbir zaman uygulamaya geçirmesi mümkün değildi. İnsanları gerçek olarak tanımaktan aciz olması, onun gerek halk kitlelerinin toplu biçimde hareketlerinin kuvveti, gerekse çağa uygun kurumlarının değeri hakkında hüküm hatalarına düşmesine sebep oluyordu. Hiç kuşkusuz Schoenherer sonuçta genel kanaatlere değer vermenin gerektiğini kabul etmiş, fakat bu tür yarı yeni kanaatleri ancak büyük halk kitlelerinin savunabileceklerini anlayamamıştı. Sözde burjuva denen sınıfların mücadele yeteneklerinin ekonomik çıkarları sebebiyle son derece sınırlı olduğunu, çünkü bu sınıfa ait kişilerden her birinin daha çoğunu kaybetmekten korkarak mesafeli bir tutum aldıklarını maalesef çok geç anladı. Bundan böyle genel olarak bir kararın baskın çıkabilmesi ancak onun büyük halk kitlesinin de gerekli olan mücadeleye hazır bulunduğunu açıklamasıyla mümkündür. Halkın alt tabakaların önemini kavrayamaması onu sosyal meseleler hakkında tamamen yetersiz kararlar verme noktasına getirdi. Fakat Dr. Luger bu noktada Schoenherer'in tam tersi olarak hareket etti. İnsanlar hakkındaki derin bilgi ve tecrübesi ona çeşitli güçler hakkında doğru kararlar verme imkanını kazandırdı. Onu mevcut kurumların değerini küçümsemek hatasından da kurtardı. Bu kurumlara hedeflerine ulaşmak için birer araç olarak kullanma yeteneği de muhtemelen buradan ileri gelmiş olmalı. O, büyük burjuvazinin siyasi mücadele yeteneğinin çağımıza çok da önemli olmadığını ve bunun yeni bir hareketin başarıya ulaşmasına yeterli gelmeyeceğini gayet iyi anlamış bulunuyordu. Bundan dolayı siyasi faaliyetinin büyük bölümünü hayatları tehlikede olan sınıfları kazanmaya ayırdı. Bu onları felç etmek bir yana özellikle onları adeta gizliyordu. Eski kuvvet kaynaklarından kendi hareketi için en yüksek derecede faydalanmak amacıyla var olan bu yerleşik kurumların taraftarlığını kazanmak yolunda her türlü aracı kullanmaya çalışıyordu. İşte bu şekilde ilk defa yeni partinin temeli olarak hayatları tehlikede olan sınıflara hitap ederek en büyük fedakarlığa hazır mücadele için isyan dolu sağlam bir taraftar kitlesi kazanmış oldu. Katolik kilisesine karşı son derece kurnaz stratejisi sayesinde kısa bir süre içinde ona genç kurban sınıfını da kazandırdı. Bu durum öyle bir noktaya ulaştı ki eski clerical parti mücadele meydanını terk etmek zorunda kalarak daha geniş bir karar almak üzere eski mevzilerini yeniden kazanmak için yeni partiyle birleşmeyi uygun gördü. Fakat bütün bu ifadeler bu adamın kişiliğini tamamıyla tasvir ediyor anlamına geliyordu. Onun usta bir stratejist yeteneği dahi reformistçiliğiyle birleşiyordu. Elbette bunlarda var olan imkanların doğru kullanılması ve şahsi yeteneklerin idrakiyle sınırlı bulunuyordu. Büyük bir değer sahibi olan büyük adamın kabul ettiği yeni hedef son derece icraata dönüktü. O Viyana'yı fethetmek istiyordu. Viyana monarşisinin kalbiydi. Bu çürümüş imparatorluğun usta ve yaşlı bedenindeki son hayat çırpıntıları bu şehirden çıkıyordu. Kalp daha sağlam bir duruma gelirse bedenin diğer uzuvları tekrar canlanırdı. Bu fikir ilke olarak doğruydu fakat ancak sınırlı bir zaman içinde geçerli olabileceğini kabul etmek gerekirdi. İşte bu adamın zaafı buradaydı. Viyana Belediye Başkanı sıfatıyla yaptığı iş kelimenin tam manasıyla ölümsüzdü. Ne var ki monarşiyi kurtarmak için vakit artık çok geçti. Karşısında Schoenherer bunu çok iyi görmüştü. Dr. Luger girişimlerinin pratik yanlarında fevkalede başarılı olmuş fakat bunlardan beklediği sonuçlar fiiliyata çıkmamıştı. Schoenherer hedeflerine ulaşamadı. Diğer taraftan korktuğu şeyler de müthiş bir şekilde meydana geldi. Sonuçta bu iki kişi son hedeflerine ulaşamadılar. Dr. Luger Avusturya'yı kurtaramadığı gibi Schoenherer de Alman milletini felakete uğramaktan alıkoyamadı. Çağımız için bu iki partinin başarısızlığının sebeplerini incelemek oldukça faydalıdır. Bu özellik benim ve arkadaşlarım için faydalı olacaktır. Çünkü şimdiki durum ve şartlar pek çok bakımdan farklı değil aynıdır. Zamanında bu hareketlerden birini yıkılmaya götüren ve diğerini sonuçsuz bırakan hatalardan bu sayede uzak olmak mümkün olacaktır. Avusturya'da Pançermenist hareketin çöküşü bana göre 3 sebeple açıklanabilir. İlk önce sosyal meselenin özellikle yeni ve kapsamı itibariyle ihtilalci bir parti için olması gereken önemi hakkında yanlış fikirlerin bunda etkisi önemli olmuştur. Schoenherer ile çevresindeki ekip özellikle burjuvaziye hitap ediyordu. Pek tabii bundan beklenen fayda da ancak önemsiz ve etkileşmiş şeyler olabilirdi. Çünkü Alman burjuvasına bakılacak olursa özellikle yüksek tabakalarda bundan kimse şüphe etmese bile milletin veya devletin iç meseleleri söz konusu olduğunda burjuvazi kendi nefislerinden tamamen vazgeçebilecek derecede anlaşmaya yatkındır. İyi zamanlarda yani şimdi olduğu gibi İyi bir idare altında böyle bir psikoloji bu sınıfları devlet için değerli bir konuma sokar. Fakat idare kötü olduğu takdirde bu özellikleri başlı başına bir kusur teşkil eder. Bu sebeple ciddi bir harekete başarı şansı kazandırabilmek için Pançermenist hareket bütün çabalarını kitleleri kazanmaya yöneltmeliydi. Bunu yapamadılar ve bu yüzden daha o zamandan böylesine hür bir olayın derhal geri çekilmesi için gerekli olan ilk hamleyi boşa çıkardı. Bir hareketin başında bu ülkeye gözden uzak tutulup ihmal edildiği takdirde yeni parti daha sonraları düzeltilmesi mümkün olmayan bir hata işlemiş demektir. Çünkü partiye kabul edilmiş olan uyumlu burjuvazinin çeşitli unsurları onu iç yapısı üzerinde gittikçe etkili olarak halk kitlelerinin katılımından kendisini yoksun bırakırlar. Bu şartlar altında böyle bir hareketin işleri sinir bozukluğuna ve etkisiz eleştirilere dönüşür. O andan sonra dış harekette o yarı mistik ve iman ruhu eksilmeye başlar. Bunların yerine olumlu bir birliğe doğru eğilim başlarsa da bu da mücadelede yavaşlamaya yol açarak sonuçta aksak bir uzlaşmaya sebep olur. İşte başlangıçtan itibaren halk kitlesi yönünden katılımına önem vermeyen Pançermenist hareketin kaderi böyle oldu. Burjuva kibar, ılımlı, radikal bir hale geldi. Bunun hızlı çökülüşünün ikinci sebebi de bu hatadan çıktı. Çünkü Avusturya'da Almanların durumu Pançermenist hareketin gelişmesi işin daha başında ümitsizdi. Parlamento gittikçe Alman halkının yavaş yavaş yok oluşunun aracı oluyordu. Bu yoldan olmak üzere son anda yapılacak bir müdahale ile bu kurum yıkılmazsa en küçük bir başarı elde etme ümidi beklemek anlamsızdı. Bu durum Pançermenist hareketi önemli bir meseleye karşı karşıya getiriyordu ki bu da parlamentoyu yıkmak için onu geçerli olan kanuna göre içeriden torpillemek üzere parlamentoya mücadele etmekti. Parlamentoya girmek zorunlu olmuş ancak oradan yenilgiyle çıkmıştı. Böyle bir güce karşı dıştan mücadele edebilmek için sarsılmaz bir cesaret ve aynı zamanda eşsiz bir fedakarlık gerekiyordu. Benzetmek gerekirse boğa boynuzlarından yakalanmış, sert bir mücadeleden sonra ayağa kalkmış, zorlu bir mücadele sonunda zafer savaşçıya gülümser. Bunun gibi sabırlı çabalar başarıyla taşlanana kadar sadece fedakarlıkların büyüklüğü savunulan davaya yeni elemanlar kazandırır. Fakat bunun için büyük kitle içinden halk çocuklarını seçip almak gerekir. Çünkü bu halk çocukları mücadelenin kanlı sonuçlarına kadar boğuşmak için yeterli derecede azime ve fedakarlığa katlanabilirler. İşte bu halk kitleleri Pançermenist hareketin eksik tarafıydı. Bu nedenle parlamentoya girmekten başka bir çözüm yolu görünmüyordu. Bu kararın uzun iç çatışmaların sonucu veya uzun tartışmaların sonucu aldığını sanmak yanlış olur. Bu anlamsızlığa katılmak ilke olarak mahkum edilen bir kuruma doğrudan doğruya meydana gelebilecek bir yardımın anlamı ve etkisi hakkında hayli karışık bir takım genel değerlendirmelerden ileri gelmiştir. Bütün olarak bundan bütün milletin karşısında söz söyleme imkanı sayesinde kitleleri kolaylıkla bilgi sahibi yapma çaresi beklenmiyordu. Böylelikle de kötülüğün temellerine saldırarak dışarıdan gelecek bir saldırıdan daha etkili olacağı kanaati beslenmekteydi. Ayrıca yasal koruyuculuğun her liderin durumunu güçlendireceği, etkisini bu sebeple artıracağı düşünülüyordu. Gerçekte durum çok daha başka türlü cereyan etti. Pançermenist milletvekillerinin huzurunda söz söyledikleri forum büyümemiş, tam tersine küçülmüştür. Çünkü herkes sadece kendisini doğrudan doğruya duyabilen veya gazetelerde nutukların yazısını okuyan halk önünde konuşuyordu. Oysa aracısız dinleyicilerin en büyük forumu bir parlamentonun celse salonları değil, büyük halk kitlelerinin önüdür. Çünkü sadece orada kişinin kendilerine söyleyeceği sözleri dinlemek için gelmiş binlerce kişi yer alır. Bir millet meclisinin toplantı salonunda olsa olsa ancak birkaç yüz kişi bulunur ki bunların çoğu da orada halk temsilcileri adına yer alıp gündeliklerini cebe atmak için bulunurlar. Bu sebeple orada görünenler daima aynı kişilerdir. Hiçbir zaman bu halk temsilcilerinden biri yüksek bir gerçeğe inanıp onun hizmetine gireceklerden değildir. Ancak bunun tersi yani temsilcinin adeta doğru yolu görüp bu yolda yer alması yeni bir seçimde milletvekilliğini garantiye almak içindir. Bunun için sözde bu fazilet örneği milletvekilleri girecekleri seçimde kazançlı çıkacak gibi görünen yeni bir parti veya yeni bir eğilim aramaya kalkmak için eski partinin seçimlerde kaybedeceğini hissetmiş olmaları bunlara yeterlidir. Bu tavır değişikliklerine onları haklı göstermeye yetecek ahlaki bir takım sebepler bulmak da o kadar zor değildir. Mevcut bir parti ezici bir yenilgiye uğrayacağını tahmin ettirecek derecede halkın gözünden düşmeye başladığında büyük bir göç başlar. Ve parlamento farileri partilerinin gemisini terk etmeye başlarlar. Fakat bu değişikliklerin daha aydınlatılmış bir fikir ile veya daha iyi bir şey yapmakla hiçbir ilgisi yoktur. Bundan böyle bir parlamento tahta kurusunu uyaran veya bir başka partinin sıcak koltuğu üzerine düşebilmenin yansımışlarından ibarettir. Böyle bir forumda konuşmak bazı hayvanların önüne inci taneleri serpmekten farksız değildir. Bu gerçekten de boşuna bir çaba olup sonuçta sıfırdan başka bir şey olamaz. Sonuç olarak Pançermenist milletvekillerinin nutuk ata ata istedikleri kadar gırtlaklarını patlatmalarına rağmen etkileri bir hiç olmaktan öte gidemedi. Basına gelince, basın millet forumunda verilen nutukların karşısında bir ölüm sessizliğine bürünerek veya tutarlı halden yoksun bırakmak için konuşmaların anlatımlarını değiştirerek hiçbir anlam ifade etmeyecek biçimde çarpıtmaya görev bildi. Bu sebeple kamuoyu yeni hareketin hedefleri hakkında hiç de iyi niyet taşımayan düşüncelere kapıldı. Konuşmalardan şu veya bu kişinin söylediği sözlerin önemi yoktu onlar için. Önemli olan taraf bu söylenenler hakkında uydurulan fıkralardı. Bunlar ise konuşmalardan alınmış cümlelerden olduğundan elbette tek başlarına bir anlam ifade etmeyecekti. Zaten basının da istediği buydu. Gerçekte huzurunda konuştukları yegane forum olan